Ayrım 14.
Temizlik çok kişiyi güzelleştirir. Oysa suyla sabun, Binnur'un yüzündeki ona anlaşılmaz bir çekicilik, yabansı bir çekicilik veren maskeyi de sıyırıp atmıştı sanki. Daha beni o küçük odaya yalnız başıma kapattığında anlamıştım ne yapmak istediğini, diyordu Binnur. Önce hemen orası da saldıracaksın sanmıştım. Aklınca kurnazlık ettin. Beni o saate kadar tuttun, sonra da attın evine. Şimdi istediğini yapabileceğini sanıyorsun, değil mi? Hava alırsın. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Aklını başına topla. Bütün mahalleyi ayağa kaldırırım, haberin olsun. O kadar yorgun olmasa ya da kızın söylediklerinde bir parçacık bile olsa gerçeklik payı bulunduğunu kabul etmek zorunda kalmasa, kahkahalarla güler, sonra da kalkar bir temiz sopa çekerdi ona. Mahalleyi ayağa kaldırırmış. Sanki mahalleli Recai Bey'in evine gelebilirmiş gibi. Sorun bu değildi elbet. Recai Bey mahalleliden değil, kendisinden korkuyordu. Üstelik gerçekten yorgundu, uyumak istiyordu. Yatağını ısıtmıştı, gevşemişti. Bu aptal kızın sersemce sözleri yüzünden rahatını bozmaya değmezdi. Bu yüzden sesini çıkarmamış, duymazdan gelmiş, uyuma numarasını sürdürmüştü. Binnur daha bir süre söylenmişti kapının önünde. Ondan ses çıkmadığını görünce de ister istemez çekilmek zorunda kalmıştı. O geceyi böylece olaysız atlattıktan sonra sürdürmeseydi ya aptallığını. Şimdi kapı çalınsa, kız elinde tepsi, tepsinin içinde bir çaydanlık çıkıp gelse, bütün bunları anlatabilir miydi ona? Ne diyebilirdi? Onun suçu değildi. Onun gibi nelerle karşılaşmıştım o güne kadar. Olacağı varmış, suç benim, cezamı da çektim. Kız şaşkın şaşkın bakardı yüzüne. Oysa ona Binnur'dan söz etmemeye kararlıydı. Bu kötüydü işte. Şimdi de aklından geçenleri yüksek sesle söylemeye başladı. Bunuyor muydu? Ne demek istediğini anlamış mıdır? Onun gibi bir kızla konuşulacak şey değil bunlar. Yine de onunla ayrı yataklarda yatardık demek istiyor. Çünkü kokusuna dayanamazdım. Vücuduna zeytinyağı sürüyormuş gibi bir tuhaf, acımsı acımsı kokardı. Bir daha yıkandığını hiç görmedim diyebilirim. Hep pisti. Ne kadar ütülediysem de rengi iyice solmuş, bin yama içindeki blue jean pantolonunu atmaya yanaşmadı. Oysa bu kızın da bir blue jean pantolonu vardır. Kuşkusuz vardır. Bu yaştakilerin hepsi giyiyor. O niye giymesin? Ucuzmuş. Kirepasa dayanıklıymış, rahatmış. Elbet öyledir. Düzeltmeye çalışıyor sözlerini. Sorun blue jean giyip giymemek değil. Bilmem anlatabiliyor muyum? İkimiz de suçluyduk. Oldu bitti bir kez. Sonradan neden öyle yaptı? Benim ondan bir şey istediğim yoktu ki. Hatta baştan benimle açık konuşmuş olsaydı elimi eline bile sürmezdim. Anlıyorum. Siz de benim gibisiniz. Benim gibi yalnız bir insansınız. Şaşkın şaşkın bakınıyor çevresine. Öylesine açık, belirgin bir tınıyla söyleniyor ki bu sözler, sanki gerçekten karşı karşıyalar ve kız gerçekten bütün yumuşaklığı, hoşgörülüğüyle konuşuyor onunla. Gökdelendeki o utanç verici karşılaşmalarından sonra birlikte merdivenlerden inerken neler konuşmuş olduklarını anımsamaya çalışıyor. Hayır, o sırada konuşmuş olamaz bunları. Daha ne önce ne de sonra. Ama bu sözleri söylediğinden hiç kuşkusu yok. Onun da o sözcüklerle kendisine yanıtlamış olduğunda. Bir başkasıyla konuşmuş olabilir miydi bunları? Terlemeye başlıyor. Kafası darmadağın. Bir takım imgeler, düşler, gerçekler birbirine girmiş. Doktor haklı olabilir mi? Şimdi de güpegündüz düş mü görmeye başladı? Yatağından doğruluyor, odasını gözden geçiriyor. Hayır, düş görüyor olamaz. O kızla konuştuğundan, dahası onun evine girdiğinden öyle emin ki, o köşedeki koltuk hala gözlerinin önünde. O koltuğa oturmuştu. Tam karşısında tekerlekli bir sehpanın üstünde duran televizyonda 40-50 yıl öncesinin sessiz filmlerinden parçalar gösteriliyordu. Bir piyano eşliğinde. Sarkık bıyıklı, ufak tefek bir adam, iri yarı bir polis memurunun arkasından koşturup duruyordu. İkisi de kendilerini tutamamış gülmüşlerdi. Ne güzel gülüşü vardı. Sonra birden başını önüne eğmiş ve sessizce ağlamıştı galiba. O filmi başka bir yerde de görmüş olabilir. Binnur'la evleninceye kadar televizyon gereksinmeni duymamıştı. Binnur istemişti, ille televizyon. O da gitmiş taksitle kocaman bir televizyon almıştı, Avrupa malı, en iyisinden. Binnur gittikten sonra da satmıştı. Sinemadan zaten hoşlanmazdı. Televizyonun karşısına geçip pineklemek de onun yapacağı iş değildi. Sıkılıverirdi. Oysa Binnur, köşedeki lokantada kafa çekmeye gitmedikleri ya da odasına kapanıp kapıyı da arkasından sürgülemediği zamanlar televizyonun karşısından kalkmazdı. Ayaklarını altına alır, elinde birini söndürüp birini yaktığı sigarası, bütün programlar bitip Anıtkabir önünde askerler hazır ol komutuyla göndere bayrak çekinceye kadar gözünü ayırmazdı ekrandan. Ne zevk alınırdı, ne düşünürdü, hiç konuşmazdı. Recai Bey eğer dışarı çıkmamışlarsa zaten çok yorgun geldiğinden yemeğini yedikten sonra hemen yatıp uyumak isterdi aslında. Oysa Binnur bütün gün yatağından çıkmadığından ve pinekleyip durduğundan televizyon bittikten sonra da yatmazdı. Bu kez eline o bitip tükenmek bilmeyen aşk romanlarından, resimli romanlarından birini alır, radyoyu açar, sözüm ona müzik dinlerdi. Ne müzikti ya? Gerçi kendisini müzikten anlamadığını kabul ediyordu Recai Bey. O bir köy çocuğuydu. Polis okulunda okumuş, ondan sonraki yaşamı da hep karakollarda, insanoğlunun bir türlü pisliği arasında geçmişti. Müzik dinleyecek vakti olmamıştı. Sevdiği bir iki şarkı vardı elbet. Ama hele o pop müzik denen nesneden nefret ediyordu. Binnur inadına sonuna kadar açardı radyoyu. Sinirlenirdi Recai Bey. Kafamı şişiriyorsun, komşuları da rahatsız ediyorsun. Hiç değilse sesini kıs şunun biraz. Oralı bile olmazdı Binnur. Sana zorla dinleme diyen var. Kapını çeker uyursun. Sanki uykun hafifmiş de. Yanında top patlasa uyanmazsın sen. Hayır, o filmi evlerdeki televizyonda seyretmiş olamaz. O salon, o koltuk, o mara şişi sehpalar, o beyaz kedi gözlerinin önünde capcanlı. Hatta televizyon fişinin takılı durduğu priz duvardaki oyundan çıkmıştı. Ne kadar tehlikeliydi. Ufak bir dikkatsizlik, fişi çıkarmak isterken çıplak telle ele dokunabilirdi insan. Al işte o zaman başına belayı. Oturduğu yerde rahatsız olduğunu anımsıyor. Bir torna vidanız yok mu demişti. Şu prizin vidalarını bir sıkıştırayım. Kadın gözlerinin yaşını elinin tersiyle silerek ayağa kalkmıştı. Duraksıyor o kadın. Bilincinin bir köşesinde onu durmadan rahatsız eden bir karanlık var. Nedenini bilmiyor ama o karanlığın ucunu kaldırmak istemiyor şimdi. Başka şeyler düşünmek istiyor. Örneğin şu priz. O priz banyodaki prizdir kuşkusuz. Dünden beri aklına takıldı. Dün sabah tıraş olurken düşündü o prizin tehlikeli olabileceğini. Aklı hamam böceğindeydi ama bir yandan da şu prizi sıkıştırmalıyım deyip durmuştu. Bu odur. O kızın evine hiç gitmedi çünkü. Nereden çıkarıyor bunu? O kız da hiç böyle konuşmadı. Şu başındaki kör olası ağrı yüzünden. Doğru dürüst düşünemiyor. Vücudunda da kırıklık var. İyi ki hemen başladı antibiyotik almaya. Yoksa şimdiye fırlardı ateşi. Ateşi yok ya, bu paçavra hastalığı insanı berbat ediyor, hal bırakmıyor. Biraz vitamin yüklemesi yapmalı. Son günlerde unutkanlığının arttığını biliyor. Kötü. Daha bu yaşta böyle olursa. En çok korktuğu bunamak ya da yatalık olup kalmak. Doğruydu. Dışarısı soğuktu ama olsun. Yine de çıkıp biraz temiz hava alırsa iyi gelecek. Burada böyle pineklemek insanı kötümser ediyor. Olmadık şeyler getiriyor aklına. O dışarıdayken doktor gelirse varsın gelsin ne yani ilaç almak için eczaneye kadar inmiştim der. Hesap mı verecek bundan sonra? Ne yaparlar? Bundan daha kötü ne olabilir? İsterse bir de sürsünler. Böyle masa başında çürüyüp gitmektense alt yanı ipiyle kuşağı. Omuzları çöküyor yeniden. O böyle bir köşeye itilecek adam mıydı? Gece gündüz bilmemişti bu yaşına kadar. Sıcak soğuk bilmemişti. En zor koşullara gık demeden katlanmıştı. Bir gün bile şikayetçi olmamıştı halinden. Canını sakınmamıştı. Geride kalmayı, saklanmayı düşünmemişti. Hep en öndeydi. Bu yüzden kaç kez ölümle burun buruna gelmişti. Komiser Serdar yanı başında can vermişti ama onu öldüren kurşun pekala Recai Bey'in yüreğine de saplanabilirdi. Kör bir kurşundu. O gün Serdar'ın cenazesi başında ağlamaklıydı ikinci şube müdürü. Aslan gibi oğlandı demişti Recai Bey'e. Bok yoluna gitti. Bizim meslek böyledir işte. Nankör meslektir kardeşim. Şimdi herkes nutuk çeker, törenler düzenlenir, sonra da unutulur gidersin. Arkanda çoluk çocuğun varmış, kimin umurunda? Görev şehidi diye 3 kuruş aylık bağlandı mı tamam. Ya da ölmezsin, niye ölmedin diye sorarlar. Yahut sırtını sıvazlarlar, aferin derler. Bir de bakarsın sürmüşler Allah'ın dağına. Haklıymış müdür. Aradan 1 ay bile geçmemiş kendisi sürülmüştü. Ama sürülmekten korkmuyordu Recai Bey. Ankara'ya gelmeyi kendisi istememişti. Nereye isterlerse göndersinler. Muhallebi çocuğu değildi o. Hem görevini hakkıyla yaptıktan sonra ne diye süreceklerdi? Gerçi o da 2 meslektaşını sürdürtmüştü ama onların durumu başkaydı. Dalgacının, kaytarıcının teki olmaları bir yana, gece barlardan, pavyonlardan çıkmıyorlardı. Üstelik rüşvet aldıklarını bilmeyen yoktu. Omuzları biraz daha çöküyor. Kızgın bir şiş batırılır gibi oluyor beynine, yüreğinin ortasına, bel kemiğine kamburu çıkıyor. Bunları şimdi söylemesi gülünç değil mi? Artık böyle düşünmeye hakkı yok. Öldürücü vuruşu ciğerlerine yemesinden önceydi bunlar. Bunları ancak o eski Recai Bey söyleyebilir. O lekesiz, o pırıl pırıl, görevinden başka bir şey düşünmeyen, hiçbir hırsı olmayan, hiçbir şey beklemeyen. Şimdi değişmiş olan ne? Hepsi bir anlık bir vurgun, her şeyi değiştiren. Başka kimse görmese, duymasa da o biliyor içindeki çürümeyi. Geri dönmek olanaksız, olan oldu. Bir kez daha, ne yapsa önleyemez o çürümüşlüğü. Ne yapsa kendini temize çıkaramaz artık. Bunun neden böyle olduğunu anlamak istiyor. Binnur neden başkasının değil de onun karşısına çıkmıştı? Neden 20 yılı aşkın lekesiz meslek yaşamını iğrenç bir sorumsuzlukla karalayacak kadar iradesiz davranmıştı? Her şey öyle sanıldığı gibi birden olmamış olsa gerek. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Ölümün de bir başlangıcı vardır. Apansız ölümlerin bile. Bağ çubukları öyle birdenbire çürümezler. Ağaçların yaprakları birdenbire sararmazlar. Bir eski toprak evin tavanı birdenbire çökmez. Mangalın ateşi birdenbire tutuşturamaz bir köy evini. Kendisinden önce o anafora yakalananları görmüştü. Kendini ne kadar uzakta sanıyordu o çukurdan. Oysa adım adım yaklaşmaktaydı. Görmezden geliyordu. O anı hep geriye atmaya çabalıyordu. Direnmeye çalışıyordu. Sertleşiyor, her gün biraz daha inatlaşıyordu yazgısını yenmek için. Hükümlü olduğunu bile bile ve her gün biraz daha saplandığı çıkmazdan değil kurtulmak, tersine daha da çok batmak için gözlerini bağlamayı yeğliyordu. Eskiden salt görevin gereği diye, görevin kaçınılmaz gereği diye, suçlular bir an önce cezalarını bulsunlar diye, suçluların sonsuz olanakları, yalan dolanlarına karşı hakkın ve adaletin elinde başkaca bir silah bulunmadığına inandığı için döverdi karşısına getirilenleri. Çok gezdi, tek bir tokat onu haklı çıkarmaya yeterdi. Oysa biliyordu son zamanlarda o anaforun yaklaşan pis kokusunu duya duya içindeki korkudan kaçmak için kendisinden geçercesine, delirmişcesine yürüyordu karşısına getirilenlerin üstüne. Bir gün birisini öldürmesi hiç de olmaz bir şey değildi. O bıyıklı oğlanı da öyle dövmüştü. Arkadaşları zor almışlardı elinden. Suçlu muydu o oğlan gerçekten? Bunu araştırmayı düşünmemişti bile. Salt kendini kendisinden, her an düştüğünü gördüğü o çukurdan kurtarma çabasındaydı. Başkaları gibi olmayacaktı. Kendisine karşı bile acımasız davranmasını bilecekti. Ne boş bir çaba. Sonra kurşun geldi, kaçınılmazdı. Can evine girdi ve orada durdu. Mermenin çok zaman önce namludan çıktığını biliyordu. Üzerine üzerine geliyordu. Görüyordu, kaçmak istiyordu önünden, kaçamıyordu. Durmadan tökezleniyordu ve sonunda kurşun gelip bulmuştu onu. Kimindi suç? Binnur'un mu? Belki. O olmasaydı daha uzun süre dayanabilirdi. Belki gerçekten ölüp gömülünceye kadar bile dayanabilirdi. Ama bu sadece dayanmak olurdu. Gerçek bir savaşım olmazdı. Neye karşı savaşacağını bilmiyordu ki. Tek katlı, kerpiçten bir gecekonduydu karşısındaki. Karanlıkta bir heyula gibi görünüyordu. Ön taraftakiler içeridekileri oyalamak için aralıksız ateş ediyorlardı. Yanan mermilerin ışığında evin çarşafla örtülmüş arka pencerelerini görür gibi oluyordu. Yanı başında komiser Serdar, az ötede memur Hasan, ellerinde tabancaları ve taarruz bombaları saldırı buyruğunun verilmesini bekliyorlardı. El telsizini kulağına yapıştırmıştı Recai Bey. Saniyeler uzadıkça uzuyordu. Hiç ışık yoktu evin içinde. Kaç kişi olduklarını bilmiyorlardı. Ellerinde ne gibi silahlar olduğunu bilmiyorlardı. İçeridekiler de öndekilerin ateşine aynı yoğunlukta olmamakla birlikte karşılık vermekten geri kalmıyorlardı. Yanı başında yere yatmış duran Serdar, "Bu yanda gözcüleri vardır," diye fısıldıyordu. "Bu ses Kalaşnikov sesi komiserim." Sonra telsizden operasyonu yürüten müdürün sesi duyuluyordu. "Sürünerek eve doğru yaklaşın, dikkatli olun. Biz ateşi yoğunlaştırıyoruz." Onları attığını vuran keskin nişancılar oldukları için almışlardı operasyonu. Bir korkulu düşteydiler sanki. Dirseklerinin üstünde sürünerek eve doğru yaklaşıyorlardı adım adım. Yerler çamur içindeydi, soğuktu. Elleri soğuktan acımaya başlamıştı. Onlar mı ilerliyorlardı yoksa evin duvarları mı onlara doğru yaklaşıyordu, kestirmesi olanaksızdı. Sapından sıkı sıkı kavradığı taarruz bombasının demiri avucunu acıtıyordu. Memur Hasan iri iri soluk alıp veriyordu. Dalağı çok koşmaktan şişmiş gibiydi. Oysa otel içindeydi ve soluk alıp vermekten bile çekiniyordu. Korkuyor muydu? Korkup korkmadığını bile düşünecek halde değildi. Üşüyordu ve terliyordu. Duvarın dibine iyice yaklaştıkları sırada önden patlamalar duyulmaya başladı. Korkunç bir gürültü çıkartıyordu taarruz bombaları. Avucundaki bombanın fitilini çekerek haykırdı o zaman. Haydi. Serdar'ın ayağa kalktığını, çarşafla örtülen pencerenin gerisinden sanki ilk kez gördüğü acayip ışıkların çakıp söndüğünü ancak fark etti. Nasıl olmuştu da bırakmamıştı bombayı elinden? Her şey olup bittikten sonra operasyonu yöneten müdür görmüştü onun fitili çekili bombayı hala avucunun içinde sıkı sıkı tuttuğunu. "Deli misin sen?" diye bağırmıştı. "Şimdi bir kaza çıkaracaksın. Fırlat onu şu boş arsaya." Komiser Serdar yerde çamurların arasında sırt üstü yatıyordu. Kurşunlar göğsünü parçalamıştı. Ağzından boşalan oluk gibi kan yerde bir gölcük oluşturmuştu. El fenerinin ışığında üstündeki kanın pıhtılaşmaya başladığı görülüyordu. Recai Bey Serdar'ın başucundaydı. Ötekiler cesedin 2 metre kadar gerisinde ayakta duruyorlardı. Ambulans gelinceye kadar kimse kımıldayamamıştı yerinden. Recai Bey'in teni buz kesilmişti. Yine de terliyordu durmadan. Dönüşte müdürün arabasına binmişlerdi. Müdür ağlıyordu. Recai Bey ağlayamıyordu. Gırtlağında bir düğüm oluşmuştu ve bir türlü yutkunamıyordu. Operasyonda ikisi ölü, biri yaralı, 3 anarşist ele geçirilmişti. İkisinin de kargaşalıktan ve karanlıktan yararlanarak kaçtığı sanılıyordu. Daha sonra karakolda, "Yiğitçe savaştınız," demişti müdür. "Hepinizi kutlarım. Bizim mesleğimiz böyledir. Onun yerine sizler de ölebilirdiniz. Onun kanı yerde kalmayacak." "Yo, onun yüreğine, beynine, bel kemiğine saplanan kurşun Serdar'ı öldüren Kalaşnikov'un mermilerine benzemiyordu. O kurşunu çok önceden yemişti can evine. Binnur'du o. Önünden kaçamadığı yazgısıydı. Başlangıç oydu. Yoksa o da mı değildi? Daha gerilerde, çok daha başlangıçta atılmış başka kurşunlar yok muydu? Onu yıllardır süren bir can çekişmeye hükümlü kılan. Temelde vardı galiba bir yanlışlık. Babası çürümüş kalasların üstüne onların taşıyamayacağı kadar toprak yığmaya kalkmasaydı her şey başka türlü mü olurdu? Odam çökmeseydi. Babası ölmemiş olsa ne değişecekti? Belki şimdi o da köydeki birçok arkadaşı gibi torun torba sahibi olurdu. Kahvede pişpirik oynardı. Karısı tezek karar ya da kazanda pekmez kaynatırken Mehmet Ağa ile parti kavgası yapardı. Polis olmayı o istememişti ki. Otomobil tamircisinin yanında çıraklık yapmayı da istememişti. Okumak da istemiyordu. Basım evinde çalışmak da istememişti bu yüzden. Tek istediği aşçı olmaktı. Şimdi anımsadıkça gülmek geliyor içinden. Neden aşçı olmak istiyordu? Belki de karnı hiçbir zaman yeterince doymadığından. Belki de o küçük aşçı dükkanında yemek yiyenlere öykündüğünden. Ortaokulu bitirdiği o küçük kasabanın bir tek aşçı dükkanı vardı. Kasabanın ileri gelenleri, memurları, eşrafı akşamları o küçük dükkanda oturur rakı içerlerdi. Dayısı da orada içerdi her akşam. Yengesi gece geç vakit onu yatağından kaldırır, dayısını aramaya yollardı. Yollar karanlık olurdu, köpekler ürürdü. O elinde sopa, ürktüğünü kendisinden bile gizlemeye çalışarak dayısını alıp getirmek için aşçı dükkanına giderdi. Dayısı onu kapının önünde görünce çok kızardı, dövmeye kalkardı. Ancak iyice sarhoş olduğundan ve Recai ondan daha iyi koşabildiğinden yetişip yakalayamazdı. Nereden aklına gelmişti dayısının onu polis okuluna yazdırmak? Subay okuluna yollasalardı hiç karşı gelmezdi oysa. Dayısı polislik de subaylık gibi iyi bir şeydir demişti. Hem daha çabuk adam olur, para kazanmaya başlarsın. Ömrü billah sana mı bakacağım ben? Oysa polisliğin subaylık gibi olmadığını biliyordu o. Kasabada bütün çocukların korktuğu bir emniyet amiri vardı. Yakaladığını döverdi. Bir de bekçiler vardı. Hepsi birbirinden yoksul adamlardı bunlar. Onların o aşçı dükkanında bir gün bile oturup yemek yediklerini görmemişti. Dayısının onu polis okuluna göndermekte iyice kararlı olduğunu öğrendiği gün kaçmıştı evden. 3 gün 3 gece bağlarda saklanmış, karnını yalnız kara üzüm, çitlenbik ve taze cevizle doyurmuştu. Aslında kimse onu aramaya zahmet etmemişti. Onun er geç dönüp geleceğini biliyor olmalıydılar. Geceleri bir iri çınarın kavuğuna saklanıyordu. Belki daha günlerce gezinebilirdi orada. Bağ bozumu çoktan bitmişti. Kimseler uğramıyordu bağa. İstese çardakta da yatabilirdi ama oraya gelirler diye korkuyordu. Sonra 3. günün akşamı yağmur yağmaya başladı. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur. Kovuğun içi suyla doldu. Üşüyordu. Boğazı ağrıyordu. Bir de üstelik yılanlar dolaşmaya başlamıştı çevrede. Belki de gerçekten yılan yoktu ama çakan şimşeklerin aydınlığında her gölgeyi yılana benzetiyordu ve yılanlardan ölesiye korkuyordu. Sabahı zor etmişti o akşam. Ertesi sabah ağlamamak için dudaklarını kemire kemire dönmüştü geriye. Dayısı eşek sudan gelene kadar dövmüştü onu anasının gözü önünde. Anası kılını bile kıpırdatmamıştı. Polis olmasa daha mı iyi olurdu sanki? Kaçınılmaz bir şeydi Binnur'u yolunun üstünde bulması. O olmasa bir başka Binnur çıkacaktı karşısına. Binnur gibisi değil de Serdar'ınki gibi hanım hanımcık, evine, kocasına, çocuğuna bağlı bir kız çıksaydı değişir miydi yazgısı? Ne diye tutmuştu sanki onun ellerinden? Ne diye sesi kısılmış, tarazlanmıştı? Yalnız değilsiniz, ben varım ya derken. Kadının gözlerindeki o korkunç bakışı unutamıyor. Ezici, kahredici, alabildiğini aşağılayıcı ve hızla çekmişti ellerini ellerinden.